Ayrım 12. Aslanlar Vadisi. Ken Follett. Sayfa 130. 8. Bölüm. Çocuk öldü. Jane yorgunluktan yıkılacak bir halde döndüğünde öleli bir saat olmuştu. Babası kınayan bakışlarla bekliyordu kendisini mağaranın ağzında. Adamın bitkin duruşundan ve sakin gözlerinden her şeyin bittiği anlaşılıyordu. Adam hiçbir şey söylemedi. Jane mağaraya girip oğlana baktı. Öfkelenemeyecek kadar yorgundu. Düş kırıklığı altında eziliyordu. Jean-Pierre yoktu, Zehra yas tutuyordu, acısını paylaşacak kimsesi yoktu yanında. Daha sonraları yanında Chantal olduğu halde evinin damında yatarken uzun uzun ağladı. Ölen çocuk kadar babası için de ağlıyordu. Kendisi gibi o da çocuğu kurtarmak için normal bir yorgunluğun ötesine itmişti vücudunu. Onun acısı ne kadar büyüktü. Jane rüyasında Muhammed'in gelip bütün köyün gözleri önünde kendisiyle seviştiğini gördü. Sonra Jane'e Jean-Pierre'in şişman gazeteci Raoul Clermont'un karısı Simon'la ilişkisi olduğunu ve sevgililerin Jean-Pierre'in kliniğini açmaya gittiği Jobak'ta buluştuklarını söyledi. Küçük taş kulübeye kadar koştuğu için ertesi gün bütün vücudu ağrıyordu. Günlük işlerini yaparken Jean-Pierre'in dinlenmek için oraya uğraması iyi oldu benim için diye düşündü. Maggie'yi kapı dışında bağlı gördüğünde nasıl da sevinmişti. İçeri girdiğinde kocası da o garip Uzbek'le korkuyla ayağa fırlamışlardı. Çok komikti bu. Jane ilk kez bir Afgan'ın bir kadın karşısında ayağa kalktığını görüyordu. Dağa çıkıp mağara kliniği açtı. Beslenme yetersizliği, sıtma, iltihap kapmış yaralar ve bağırsak kurtları gibi günlük vakalar önünden geçerken bir gün öncesinin krizini düşünüyordu. Daha önce alerji şoku diye bir şey duymamıştı. Hiç kuşkusuz penisilin iğnesi yapanlara bu durumlarda neler yapılması gerektiği öğretilirdi. Ama kendisi öyle yoğun bir kurstan geçirilmişti ki pek çok şeyi öğretmeye zaman bulamamışlardı. Jean-Pierre'in doktor oldu ve ne yapması gerektiğini kendisine söyleyeceği belirtilerek hiç durmamışlardı böyle şeylerin üstünde. O sınıflarda kimi zaman tek başına, kimi zaman hasta bakıcılarla oturup tıp ve sağlık kurallarını öğrenmek için kafa patlatırken, bir yandan da Afganistan'da kendisini nasıl bir yaşantının beklediğini düşündüğü o zamanlar ne kadar da endişeliydi. Derslerinin bir kısmı güven yerine güvensizlik vermişti kendisine. İlk görevinin topraktan bir tuvalet yapması olduğu söylenmişti. Neden? Çünkü az gelişmiş ülkeler halkının sağlığını düzeltmenin en hızlı yolu onların dere ve nehirleri tuvalet olarak kullanmalarını önlemekti ve kendisi buna örnek olabilirdi. 40 yaşlarında gözlüklü ve tam bir toprak ana tipi olan öğretmeni Stefani, bol ilaç vermenin zararlarını da sıralamıştı. Pek çok hastalık ve ufak tefek yaralar tıbbi müdahale olmadan da geçerdi. Ancak ilkel insanlar, hatta pek ilkel olmayanlar da hep hap ve merhem isterlerdi. Jane o ufak tefek Uzbek'in de Jean-Pierre'den su kabarcığı için bir merhem istediğini duymuştu. Hayatı boyunca uzun mesafeler yürümeye alışmış olmalıydı ama yine de bir doktor görünce ilaç istemişti. Stefani Jane'e topluluğun geleneksel şifacılarıyla işbirliği yapmasını söylemişti. Jane Ebe Rabia ile başarılı olmuş ama İmam Abdullah'la olamamıştı. İşin en kolay yanı dil öğrenmek olmuştu. Paris'te daha Afganistan'a gelmeyi düşünmeden çevirmen olarak yararlılığını arttırmak için Farsça öğrenmeye başlamıştı. Farsça ve Dari dili aynı dilin lehçeleriydi. Afganistan'ın diğer büyük dili Puştunların dili olan Paşto'ydu. Ancak Dari Taciklerin diliydi ve Beş Aslan Vadisi'nde Tacikler yaşardı. Göçebeler gibi Afganlar hem Paşto hem Dari konuşurlardı. Bir Avrupa dili biliyorsa bu ya İngilizce olurdu ya da Fransızca. Taş kulübedeki Uzbek de Fransızca konuşuyordu. Jane ilk olarak Uzbek aksanıyla Fransızca konuşulduğunu duymuştu. Rus aksanıyla konuşmadan farksızdı. Gün boyunca aklı hep o Uzbek'e takılıyordu. Kafasını kurcalayan bir şey vardı sanki. Önemli bir şey oldu ama bunun ne olduğunu hatırlayamadığı zamanlar hep böyle olurdu. Belki de adamda garip bir şey vardı. Öğle olunca kliniği kapattı, şantalı emzirip altını değiştirdi, pilav ve et pişirip Farah'la yemek yedi. Kız Jane'e çok bağlanmıştı. Her istediğini yapıyor, geceleri evine gitmek istemiyordu. Jane ona eşitiymiş gibi davrandıkça kızın bağlılığı daha da artıyordu. Sıcak basınca kızını Farah'a bırakıp gizli yerinde doğum sonrası jimnastiğini yapmaya gitti. Karın kaslarını gererken Uzbek'in küçük taş kulübede ayağa kalktığını görür gibi oluyordu. Bir felaketin yaklaştığını hissediyordu sanki. Gerçek bir yıldırım parıltısıyla değil de bir çığ gibi küçükten başlayıp büyüyerek her şeyi örterek geldi. Hiçbir Afgan ayağının su toplamasından şikayet etmezdi. Onlar böyle şeyleri bilmezlerdi. Sonra hiçbir Afgan ne kadar şaşırmış olsa bile bir kadın içeri girince ayağa kalkmazdı. Peki Afgan değilse neydi o adam? Bu da aksanından belliydi. Çok kimse bunu anlamazdı kuşkusuz. Ama Jane hem Fransızca hem Rusça bilen bir dil uzmanıydı ve adamın Rus aksanıyla Fransızca konuştuğunu anlamıştı. Demek Jean-Pierre ıssız bir yerde bir taş kulübede Uzbek giyimli bir Rus'la buluşmuştu. Bir rastlantı mıydı bu? Pek uzak bir olasılıktı ama yine de olasılıktı. Ancak içeri girdiği anda kocasının yüz ifadesini hatırlamaya çalıştığında o zaman görmeye hazır olmadığı bir ifadeyi yakaladığını fark etti. Suçluluk. Hayır, bu bir rastlantı değil, bir buluşmaydı. Belki de ilk defa da değil. Jean-Pierre klinik hizmetleri için sık sık çevre köylere giderdi. Gerçekten de saati ve takvimi olmayan bu ülkede ziyaretlerinin programında gereksiz bir titizlik gösterirdi. Ama bu ziyaretler aynı zamanda başka gizli randevulara da denk düşüyorsa bu titizliğine hiç şaşmamak gerekirdi. Rus'la neden buluşuyordu peki? Bu da belliydi. Kocasının amacının ihanet olduğunu anlayan Jane'in gözleri dolmuştu. Onlara bilgi veriyordu konvoylar hakkında. Banda'dan ve Beş Aslan Vadisi'nin diğer köylerinden giden adamları bildiği için yolları da biliyordu. Ruslara bu bilgileri veriyordu. Ruslar geçen yıl konvoy baskınlarında bu yüzden o kadar başarılı olmuşlardı. Onun için şimdi vadide bu kadar çok yaslı dul ve yetim vardı. Neyim var benim diye birden kendine acıdı yanaklarından aşağı gözyaşları süzülürken. Önce Alice sonra Jean-Pierre. Neden hep böylelerini seçiyorum? Kendisinde sırlar olan bir erkeğin beni çeken bir yanı mı var? Onun savunmalarını yıkmaya mı çalışıyorum? O kadar kaçık mıyım ben? Jean-Pierre'in Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinin haklılığını savunduğunu hatırlıyordu. Sonra fikrini değiştirmişti. Kendisi de onun yanıldığına inandırdığını sanmıştı. Şimdi görüyordu ki yapmacıktı bu taraf değiştirmesi. Ruslar namına Afganistan'a casusluk yapmaya gelirken Sovyet aleyhtarı bir tutumu benimsemişti rolüne uygun olarak. Sevgisi de yapmacık mıydı? Bu soru bile insanın yüreğini dağlamaya yeterliydi. Jane yüzünü avuçları içine gömdü. Jean-Pierre'i sevmişti, onunla evlenmişti. O aksi yüzlü anasını öpmüştü. Onun sevişme biçimine alışmıştı. İlk tartışmalarını atlatmıştı. Ortaklığını işler tutmaya çalışmış. Çocuğunu doğurmuştu. Bütün bunları bir hayal için mi, sahte bir koca için mi, kendisine hiç aldırış etmeyen bir erkek için mi yapmıştı? Bu 18 yaşında bir genci nasıl iyileştireceğini sormak için şu kadar mil koşmak ve döndüğünde oğlanı ölü bulmak gibi bir şeydi. Ondan da kötüydü. Oğlunu 2 gün sırtında taşıdıktan sonra öldüğünü gören babanın duyguları gibi bir şey olmalıydı. Memelerinde bir dolgunluk hissedince şantalı emzirme saatinin geldiğini anladı, giyindi, yüzünü gömleğinin koluyla silip yeniden dağa döndü. O ilk sıkıntısı geçince daha açık seçik düşünmeye başlamıştı şimdi. Bir yıllık evlilikleri süresince hep belirsiz bir tatminsizlik hissettiğini hatırlıyordu. Bunun nedenini şimdi anlıyordu. Bir bakıma Jean-Pierre'in ihanetini hep fark etmişti. Aralarındaki o engel yüzünden birbirlerine yaklaşamamışlardı. Mağaraya vardığında Chantal mızmızlanıyor, Farah da kızı kucağında sallıyordu. Jane bebeği alıp göğsüne bastırdı, Chantal hemen emmeye başladı. Jane önce midesinde bir kramp gibi huzursuzluğu, ardından memesinde hoş ve hatta cinsel olan hazzı duydu. Yalnız kalmak istiyordu. Farah'a öğle uykusuna annesinin mağarasına gitmesini söyledi. Şantal'ı emzirmek yatıştırıcı oluyordu. Jean-Pierre'in ihaneti daha az feci geliyordu şimdi. Kocasının kendisine duyduğu sevginin yapmacık olmadığından emindi. Bunun ne anlamı olabilirdi ki? Kendisini buraya neden getirmişti yoksa? Casusluğunda ona bir yarar sağlamıyordu ki, sevdiği için getirmiş olmalıydı. Eğer kendisini seviyorsa, diğer bütün sorunlar çözümlenebilirdi. Ruslar hesabına çalışmaktan vazgeçecekti kuşkusuz. O an için Jane kendisini onunla her şeyi konuşuyor göremiyordu. Durum ortaya çıktı mı diyecekti. Ama zamanı gelince söyleyecek şeyi bulurdu nasıl olsa. O zaman kendisini ve Şantal'ı Avrupa'ya götürmek zorunda kalırdı. Avrupa'ya. Jane memleketine gideceğini düşününce içinde bir rahatlama hissetti. Çok şaşırmıştı buna. Biri kalkıp da Afganistan'ı sevip sevmediğini sorsa, yaptığı işin ilginç ve değerli olduğunu, işini pekala başardığını ve hoşlandığını söylerdi. Ama şimdi uygarlığa dönüş olasılığı karşısında bu esnekliği yok olmuştu birden. Bu sert görüntünün, kış havasının, yabancı insanların, bombardımanların ve sonu gelmeyen yaralı ve sakat erkek ve genç çocukların sinirlerini kopma noktasına getirdiğini kabul ediyordu. Gerçek şu ki burası berbat bir yer diye düşündü. Şantal memesini bırakıp uyuyakalmıştı. Jane kızı uyandırmadan altını değiştirip şiltenin üzerine bıraktı. Bebeğin o sarsılmaz sakinliği Allah'ın bir lütfuydu. Eğer karnı doymuş ve rahatsa her türlü gürültüde uyurdu. Ancak Jane'in ruh durumuna da çok bağlıydı. Pek gürültülü olmasa bile annesi sıkıntılıyken hemen uyanırdı. Jane şiltesi üzerine oturup kızına bakarken Jean-Pierre'i düşünmeye başladı. Keşke şimdi burada olsaydı da her şeyi açık açık konuşabilseydi. Gerillaları Ruslara ihbar etmesine niye bir öfke duymadığına şaşıyordu. Bütün erkeklerin yalancı olduklarına artık inandığı için mi? Bu savaşta masumların her iki tarafın anaları, karıları ve çocukları olduğuna inandığı için mi? Bir eş ve ana olmak kişiliğini böyle bir ihanete aldırmayacak kadar değiştirdiği için mi? Yoksa Jean-Pierre'i sevdiği için mi sadece? Bilemiyordu. Üstelik geçmişi değil de geleceği düşünmesi gerekirdi şimdi. Postacıların, kitapçı dükkanlarının, akarsuyu olan muslukların olduğu Paris'e döneceklerdi. Şantal'ın güzel giysileri, arabası, kullandıktan sonra atılan bezleri olacaktı. Üçü birlikte tek tehlikenin arabalarını dikkatsiz süren şoförler olduğu ilginç bir mahallede, küçük bir dairede yaşayacaklardı. Jane ile Jean-Pierre her şeyi yeniden başlayacaklar, bu kez birbirlerini gerçekten tanıyacaklardı. Herhangi bir entrikaya ya da ihanete karışmadan yasalar içinde kalarak dünyayı daha iyi yaşanabilir bir yer yapmaya çalışacaklardı. Afganistan deneyleri 3. Dünya örgütlerinde, belki de Dünya Sağlık Örgütü'nde bir iş bulmalarını sağlayacaktı. Evlilik yaşantısı hep hayalini kurduğu gibi olacak, üçü birden mutluluk ve güven içinde yaşayacaklardı. Farah içeri girdi, Jane'i saygıyla selamladı. Şantal'ın uyuduğunu görünce hanımının emirlerini beklemek üzere yerde bağdaş kurup oturdu. Rabia'nın en büyük oğlu İsmail Gül'ün kızıydı Farah. İsmail de şimdi konvoyla. Jane'in soluğu tutulmuştu. Farah sorgu dolu bakışlarla baktı hanımına. Jane elini sallayınca başını çevirdi. Babası konvoyda diye düşündü Jane. Jean-Pierre o konvoyu Ruslara ihbar etmişti. Farah'ın babası pusuda ölecekti. Eğer kendisi bunu önleyecek bir şey yapamazsa, ne yapabilirdi ki? Biri gönderilip Hayber geçidinde konvoy başka bir yola yöneltilebilirdi. Muhammed bunu yapabilirdi. Ama Jane'in ona konvoyun pusuya düşürüleceğini nasıl bildiğini anlatması gerekirdi. O zaman da Muhammed hiç kuşkusuz kendi eliyle öldürürdü Jean-Pierre'i. Eğer biri ölecekse Jean-Pierre yerine İsmail ölsün diye düşündü. Sonra konvoyda bulunan vadinin 30 adamı geldi aklına. Hepsi de benim kocam kurtulsun diye mi ölecekler? Seyrek sakallı Kahmirhan, yaşlı Şazay Gül, öylesine güzel sesli olan Yusuf Gül, keçi çobanı Şer Kadir, ön dişleri olmayan Abdür Muhammed ve 14 çocuk babası Ali Ganim hep ölecekler miydi? Bunun bir başka yolu olmalıydı. Jane mağaranın ağzına çıkıp dışarı baktı. Öğle uykusu saati sona erdiği için çocuklar mağaralarından çıkmışlar, kayalar ve çalılar arasında oynuyorlardı. Muhammed'in tek oğlu Musa, hele şimdi bir eli olmadığı için daha da şımartılmış olarak babasının verdiği hançerle gösteriş yapıyordu. Farah'ın annesi başında bir yük çalı çırpıyla yokuş yukarı çıkıyordu. İmamın karısı Abdullah'ın gömleğini yıkamaktaydı. Muhammed'le karısı Halime görünürlerde yoklardı. Sabah bandada gördüğü için Muhammed'in oralarda olduğunu biliyordu. Mağaralarında karısı ve çocuklarıyla yemek yemiş olmalıydı. Şimdi de oradaydı herhalde. Ancak Jane onu gidip arayamazdı. Bir skandal olurdu bu. Bu işi ortalığa sezdirmeden yapmalıydı. Ne söyleyeceğim ona diye düşündü. Benim için yap bunu, ben istiyorum diye. Kendisine aşık bir batılı için bu kadar yeterdi. Ama Müslüman erkekleri aşkı romantik bir duygu olarak düşünmezlerdi. Muhammed kendisine hafif bir şehvet duyuyordu, hepsi o kadar. Bu duygusuyla da her dediğini sorgusuz sualsiz yapacak değildi. Zaten böyle bir duygusu olduğunu da kesinlikle bilmiyordu ya. Ne yapmalıydı o halde? Muhammed kendisine bir şey borçlu olduğunu da kesinlikle bilmiyordu ya. Ne yapmalıydı o halde? Muhammed kendisine bir şey borçlu değildi ki. Ne ona ne de karısına bir tedavi uygulamamıştı. Musa'nın hayatını kurtarmıştı ama. Muhammed'in kendisine bir şeref borcu vardı. Oğlunu kurtardığım için yap bu dediğimi. Bu olabilirdi belki. Ama Muhammed nedenini soracaktı. Dışarıdaki kadınlar çoğalmıştı. Kimi su taşıyor, kimi mağarasını süpürüyor, bazıları da hayvanlarına bakıyorlar, yemek hazırlıyorlardı. Jane az sonra Muhammed'i göreceğini biliyordu. Ne diyeceğim ona? Ruslar konvoyun geçeceği yolu biliyorlar. Nasıl öğrendiler? Bilemiyorum Muhammed. Öyleyse bundan nasıl emin olabiliyorsun? Sana söyleyemem. Bir konuşmaya kulak misafiri oldum. İngiliz gizli servisinden bir mesaj aldım. İçime doğdu. Rüyamda gördüm. Tamam. Rüya. Muhammed mağaradan çıktı. Uzun boylu ve yakışıklıydı. Üzerinde yola çıkarken giydiği Mesudunki gibi yuvarlak çitrali kasketi, hem havlu hem pelerin hem de battaniye olarak kullandığı çamur renkli pattu ve ölü bir Rus askerinden aldığı diz boyu deri çizmeleri vardı. Güneş batmadan önce gidecek uzun yolu olan bir insan gibi uzun adımlarla yürüyordu. Dağdan terk edilmiş köye inen yolda yürümeye başladı. Jane adamın gözden kaybolmasını bekledi. Ya şimdi ya hiç diyerek ardından yürüdü. Sonra erkeğin peşinden gittiği anlaşılmasın diye yavaş yavaş yürüyordu. Mağaralardan görülmeyecek kadar uzaklaşınca koşmaya başladı. İleride Muhammed'i görünce seslendi. Adam durdu, döndü, kadının yanına gelmesini bekledi. ''Tanrı seninle olsun Muhammed.'' ''Ve de seninle Jane Devil.'' Jane soluğunu toparlamak için durakladı. Muhammed hoşgörülü bir ifadeyle bakıyordu kadına. ''Musa nasıl?'' diye sordu Jane. ''Çok iyi ve çok mutlu. Sol elini kullanmayı öğreniyor. Bir gün o eliyle Rusları öldürecek.'' Sol el genellikle pis işler için kullanıldığından bir şakaydı bu. Yemek için sağ el kullanılırdı. Jane adamın bu nüktesini anlamışçasına gülümsedi. Hayatını kurtarabildiğimize öyle memnunum ki. Sonsuza kadar sana borçluyum dedi adam. Jane'in de beklediği buydu. Benim için bir şey yapabilirsiniz. Adamın yüz ifadesini okumak olanaksızdı. Eğer gücüm olan bir şeyse... Jane çevrede oturacak bir yer bakındı. Bombalanmış bir evin yakınındaydılar. Evin ön duvarı parçalanmış, taşlar yola yuvarlanmıştı. Jane yıkıntının üzerine oturdu. Muhammed de kısa bir duraksamadan sonra yanına oturdu. ''Yapabilirsin elbette ama senin için biraz sıkıcı olur.'' ''Nedir istediğin?'' ''Bunu budala bir kadının kaprisi olarak düşünebilirsin.'' ''Belki.'' ''Benim isteğimi yapmaya söz vererek ama sonra unutarak beni kandırmayı isteyebilirsin.''
''Hayır.''
''İsteğimi kabul de etsen, red de etsen bana karşı dürüst davranmalısın.''
''Dürüst olacağım.''
''Bu kadarı yeter.'' diye düşüneceksin. Kervana bir haberci gönderip dönüş yollarını değiştirmelerini söylemeni istiyorum. Şaşırmıştı Muhammed, herhalde önemsiz bir istek bekliyordu. Neden diye sordu. Rüyaya inanır mısın Muhammed Han? Adam omuzlarını silkti. Rüya rüyadır dedi kaçamak bir yanıt vererek. Bu yanlış bir yaklaşım galiba diye düşündü Cem. Bir hayal daha iyi olur belki. Öğle sıcağında mağaramda yatarken beyaz bir güvercin gördüğümü sandım. Erkek birden dikkat kesilince Jane tam gereken şeyi söylemiş olduğunu anladı. Afganlar beyaz güvercinlerin bazen başkasının ruhunu taşıdığına inanırlardı. Ama rüyamda görmüş olmalıyım. Çünkü kuş benimle konuşmaya kalkıştı dedi Jane. Aa! Jane bunun bir rüya değil de bir hayal olduğunu sanıyor diye düşündü. Ne dediğini anlayamadım diye devam etti. Paşto dilinde konuşuyordu sanırım. Muhammed'in gözleri irileşmişti. Puştun bölgesinden bir haberci. Sonra Rabia'nın oğlu, Farah'ın babası İsmail Gül'ü gördüm. Güvercinin arkasında duruyordu. Jane elini Muhammed'in koluna dayayıp gözlerinin içine baktı. Seni elimde elektrik düğmesi varmış gibi oynatabilirim zavallı adam diye düşündü. Yüreğine bir bıçak saplıydı, gözlerinden kanlı yaşlar akıyordu. Göğsünden çıkarmamı istermiş gibi bıçağın sapını gösterdi bana. Bıçağın kabzası mücevher kakmalıydı. Bütün bunları nereden uyduruyorum diye düşünüyordu bir yandan da. Yatağımdan kalkıp ona doğru yürüdüm, korkuyordum. Ama canımı kurtarmam gerekiyordu, bıçağı tutmak için uzanınca. Sonra ne oldu? Gözden kayboldu. Ben de uyandım sanırım. Muhammed açık kalmış, ağzını kapattı. Önemli bir şey yapıyormuş gibi rüyayı tabir etmeye çalışırcasına kaşlarını çattı. Şimdi biraz da yaltaklanma zamanı geldi diye düşündü Jane. Onun üstün erkek yargısı karşısında boynu kıldan inceymiş gibi gülümsedi. Saçma şeyler belki. O yüzden bunu benim için, oğlunun hayatını kurtaran insan için yapmanı istedim. Bana huzur vermek için. Adam birden küstahlaştı. Bir şeref borcunu hatırlatmana gerek yok. Yapacak mısın yani? Bıçağın kabzasındaki mücevherler ne türdü diye sordu. Tanrım, doğru olan yanıt ne acaba? Zümrüt diyecekti ama zümrüt Beş Aslan Vadisi'nde çıkan bir taştı. Muhammed bundan İsmail'in vadideki bir hain tarafından öldürüldüğü sonucunu çıkartabilirdi. Yakut dedi. Adam başını salladı. İsmail seninle konuştu mu? Konuşmak istiyor gibi göründü ama konuşamıyordu. Adam bir daha salladı başını. Haydi çabuk ol, karar ver artık diye düşündü Jane. İşaretler çok açık. Konvoyun yolu değiştirilmeli dedi Muhammed. Şükürler olsun, şimdi içim rahat etti diye gerçeği söyledi Jane. Ne yapacağımı bilemiyordum. Artık İsmail'in kurtulacağından emin olabilirim. Muhammed'in verdiği sözden dönmemesi için ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Yemin etmeye zorlayamazdı. Elini sıkıp sıkmamayı düşündü ama sonra sözünü çok daha eski bir davranışla mühürledi. Uzanıp erkeğe karşılık verme ya da çekilme fırsatı tanımadan hafifçe dudaklarından öptü. ''Senin sözünün eri bir erkek olduğunu bilirim.'' dedi. Ayağa kalktı sonra. Adamı biraz şaşkın orada oturur bırakıp koşa koşa yokuşu tırmanmaya başladı. Tepenin üstünde durup arkasına baktığında Muhammed'in hızlı adımlarla köyden uzaklaşmakta olduğunu gördü. Başı dikti, kollarını sallayarak yürüyordu. O öpücük adamı canlandırıverdi diye düşündü. Kör inançlarıyla gururu ve cinselliğiyle oynadım. Feminist bir kadın olarak ona istediğimi yaptırtmak için kadınlar konusundaki ön yargılarını sömürmem doğru değildi. İşe yaradı ama. 12. ayrımın sonu. Sayfa 143.